Ayrım 40. Yaratılış, Gore Vidal, sayfa 556. 3. Gök'ün oğluna hiç takdim edilmedim. Öyle görünüyordu ki aynı zamanda köle olan barbar bir elçi için düzenlenecek protokol yoktu. Çuğ Dükü'nün başkanlık ettiği birçok tören izledim. Her zaman bir ilah görüntüsü verdiğinden sembolik rolüne mükemmel şekilde uygun görünüyordu. Bu efendime göre iyi bir şeydi. Zira o çoğu insandan daha az zekidir. Usta Lee ve talebeleriyle sık sık yürüyüşe çıkıyorduk. Açıkçası Chu'nun arşivcisinin işi pek de ağır değildi doğrusu. Bize sessiz öğretisi hakkında uzun uzadıya konuşmakta her zaman özgürdü. Büyük babamın iyi ve kötü dogmasını nazik bir şekilde reddetti. Ona göre ilksel birlik bu tür küçük bölünmeleri engelliyordu. Onunla tartışmamayı tercih ettim. Ona Gosala'yı, Mahavira'yı, Buda'yı ve Pisagor'u anlattım. O ise sadece Buda'yı ilgi çekici buldu. Dört yüce hakikati takdir etti ve Buda'nın duyular karşısındaki zaferini Wu Wei'ye uygun buldu. Fakat nasıl oluyordu da diye sordu. Öldüğü zaman mum gibi sönüp gideceğinden emin olabiliyor. Çünkü o mükemmel aydınlanmaya ulaşmıştır. Toprak sunağa yakın bir yerde duruyorduk. Güçlü bir rüzgar ağaçların yapraklarını koparıyordu. Kış yakındı. Şövalye sınıfından bir düzine genç saygı gösterisi olarak belli bir uzaklıkta duruyordu. Eğer bunu düşünüyorsa onu gerçekleştirememiş demektir. Çünkü hala düşünmektedir. Bu kolay sözcük oyunu gençlerin hoşuna gitti. Beynilerini gösterir şekilde kıkırdadılar. Dük haykırdı. Hikmet, hikmet. Buda'yı savunmaya çalışmadım. Zaten Katayci yol ve Budist yüce hakikatler bana hiç çekici gelmemiştir. Her ikisi de bildiğimiz anlamda dünyanın terkini gerektirmektedir. Bunun ne kadar arzu edilir bir şey olabileceğini anlıyorum. Ancak bunu nasıl gerçekleştirebileceğini bilemiyorum. Yine de Usta Lee'ye o öğleden sonra toprak sunakta göstermiş olduğu performans nedeniyle müteşekkirim. Bu sayede Pers diyarına dönmemi sağlayan olaylar zincirini gerçekleştirmeye başladı. Usta Lee bir kayanın üzerinde oturuyordu. Gençler etrafımızda çember oluşturmuşlardı. Birisi sordu. Usta, bulut ruhu kaosla karşılaştığında ona gökle yeri uyum içerisine sokmanın en iyi yolunu sordu. Kaos da bilmediğini söyledi. Kaos çok zeki dedi usta bunu onaylarcasına. Çok zeki dedi genç adam. Fakat bulut ruhu şöyle dedi. İnsanlar bana bir model olarak bakıyorlar. Onların işlerini dengeye sokmak için bir şeyler yapmak zorundayım. Haddini bilmez dedi usta Lee. Çok densiz diye tekrarladı genç adam. Fakat devam etti. Bulut ruh sordu. Ne yapacağım? Yeryüzünde her şey berbat. Sonunda kaos, yeryüzündeki ilkelerin sürekli biçimde çiğnendiğine ve eşyanın doğasının bozulduğuna karar verdi. Fakat kaos bunun nedeninin yönetici insanların hatası olduğunu söyledi değil mi? Usta Lee kesinlikle eski bir diyaloğun parçası olan bu cümleyi tamamladı. Evet, bu zekice bir gözlemdi. Hala öyle. Fakat dedi genç adam, bulut ruhu memnun olmadı. Hiçbir zaman da olmaz dedi Usta Lee. Pelerini sert rüzgarda şişiyor, etrafında dalgalanıyor, beyaz saçının telleri dimdik duruyordu. Fakat kaos ona bütün rahatsızlıkların kaynağının dünyadaki eylem fikri olduğunu söylediğinde ikna olmuş olmalıydı. Vazgeç. Usta Lee'nin sesi birden güçlü bir rüzgarda çekişle vurulan bronz bir çanıki kadar azaldı. Fakat Usta Lee, biz bulut ruhu değil de kaosu mu izleyeceğiz? Genç adam sanki bir ayna katılmıyor da gerçek bir soru soruyormuş gibi gözüküyordu. Bu konuda evet, özellikle kaos, zihninizi besleyin. Eylemsizlik durumunda kalın. Her şey kendi halindedir. Nesnelerin ismini sormayın. Doğanın gizlerini çözmeye çalışmayın. Bütün her şey kendi kendine gelişir dediği zaman, güzel dedi Şeyh Dükü. Kaos sözcüğümüz diye başladım. Ayrıca göke yakıştırdığımız sözcüklerden birisidir dedi Usta Lee. Anlıyorum dedim. Aslında hiçbir şey anlamamıştım. Hiçbir şey düzen olmaksızın gelişemeyeceğinden gök kaosun antitezi olmalıydı. Fakat yaşlı ustayla tartışmaya girecek değildim. Dilinin bütün sözcüklerinin ne anlama geldiğini biliyordu. İşte bu avantaj gücün sırrıdır, Demokrit. Hayır, henüz kendimi anlatmayacağım. Genç adamlardan biri Usta Lee'nin eylemsizliği yüceltmesinden diğerleri kadar tatmin olmamıştı. Öne çıktı, başını öne eğdi, zayıf bir gençti. Bütün vücudu soğuktan mı yoksa huşudan mı bilemiyorum titriyordu. Fakat Usta Lee, bulut ruhun gök ve yer arasında ahenk olmasını istediği kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Yoksa burada başka hangi nedenle toprağa dua edelim ki? Genç adam yakındaki sunağa eğildi. Tabii ki uygun olan neyse ona uymalıyız. Usta Lee pelerini topladı. Havadaki keskin kar kokusunu burnuna çekti. Kaos bu tür dini ayin ve kuralları reddeder mi? Hayır, hayır. Kaos onları sonbahar mevsimi ya da yerin altındaki kökün kış uykusu kadar doğal kabul eder. Doğal olmayan hiçbir şey yapma. Ayin de doğaldır ve hepsi en iyisi için olacaktır. O halde usta, bir hükümdar sadece bir günlüğüne ayine boyun eğebilse, gökün altındaki herkes onun iyiliğine cevap verir miydi? Ne dersiniz? Usta Lee genç adama baktı ve kaşlarını çattı. Diğer öğrencilerin gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Dük bile aniden dikkat kesilmişti. Bir tür sapkınlık telaffuz edilmişti. Genç adam sıtmalıymış gibi şiddetle sarsılarak titredi. Sözünü ettiğin iyilik nedir diye sordu Usta Lee. Normalde büyüleyici olan sesi bu sefer keskindi. Bilmiyorum. Tüm bildiğim doğru ayinle iyiliğin elde edilebileceği. Devletin gelişebilmesi için de iyiliğin kaynağı hükümdarın kendisinde olmalı. Başkalarından alınamaz. Gökün oğlu bütün her şeyi gibi gökü yansıtır. Peki bu iyilik Wu Wei değilse nedir? O yapılan ve de yapılmayan şeydir. Kendine yapılmasını istemediği şeyi başkalarına yapmamaktır. Eğer bu şekilde davranabilirsen kimsenin sana karşı düşmanlık hissi olmayacaktır. Yoksa Usta Lee oldukça teklifsiz bir kahkaha attı. Usta Kung'dan alıntı yapıyorsun. Ne var ki senin de gayet iyi bilmen gerektiği gibi o ve ben bir tepenin parlak tarafıyla karanlık tarafı ne kadar zıtsa o kadar zıtız. Parlak ya da karanlık sonuçta tepe aynı tepe dedi Dük hafifçe. Usta Kung'a borçlu değiliz ya da ayak takımının deyişiyle Konfüçyüs'e. Wei'ye gitmelisin oğlum. Usta Lee iki talebesinin yardımıyla ayağa kalktı. Titreyen genç gözlerini yere dikmiş ve susmuştu. Ya da Konfüçyüs şu an neredeyse oraya gitmelisin. Uzun süredir hiçbir yerde kalmıyor. Her zaman saygıyla karşılanmaktadır. Fakat o zaman memurları ve hatta hükümdarları tacize, rahatsız etmeye başlıyor. Tuhaf şey, bir defasında Gök'ün oğluna ders vermeye kalkmıştı. Utanç verici bir şeydi. Zaten kendini beğenmiş ve budala bir adam, bir memuriyet elde etmekten başka bir şey düşünmez. Dünyevi şöhret ve güç arzusunda. Yıllar önce Lu'daki zabıta vekaletine bir memuriyete atanmıştı. Fakat sadece bir şövalye olduğundan hiçbir zaman hayal ettiği gibi başbakan olamadı. Bu nedenle K'ye taşındı. Fakat başbakan onu buldu. Bakın sözlerini tam olarak naklediyorum. İdaresi zor, kendini beğenmiş bir adam. Çok garip özellikleri var. Bunlar arasında eski törenlerin ayrıntılarına takıntı da var. Usta Lee şey düküne döndü. Sonraları inanıyorum ki kuzenin Usta Lee dondurucu rüzgarın estiği yöne doğru bakarak gülümsedi. Wei'nin son dükü ona küçük bir memuriyet verdi. Dük evet anlamında başını salladı. Kuzenim eşsiz kişi ona bir memuriyet verdi. Fakat sonra eşsiz kişi öldü. Daha doğrusu dedi bana Çin'deki şefkatli kişi de dahil herkesi ziyaret eden türden bir ölüm ona da uğradı. Ama o darı şarabından vazgeçemedi. Fakat eşsiz kişi ne kadar çekiciyse şefkatli kişi de o kadar çekilmezdi. Dük Usta Lee'ye döndü. Gerçekte Konfüçyüs eşsiz insan ölmeden önce Wei'den ayrıldı. Konfüçyüs ile eşsiz insanın vekaleti arasında bir çekişme olduğunu işitmiştik dedi Usta Lee pelerini başına çekerek. Hepimiz üşümeye başlamıştık. Eğer böyle bir şey olsaydı araları bulunurdu. Daha dün Gök'ün oğlu bana Konfüçyüs'ün bir defa daha Wei'ye geldiğini söyledi. Genç kuzenimiz Dük Chu ona büyük saygı duyuyor. Gök'ün yolları çok gizemli dedi Usta Lee. Donuyordum ve hakkında hiçbir şey bilmediğim bir adamdan bu kadar çok söz edilmesinden sıkılmıştım. Fan Chi'yi Konfüçyüs'ten alıntılar yapmaktan hoşlanırdı. Ama ben söylediklerinin çok azını hatırlıyorum. Bir başka dünyanın bilgisini özellikle de ikinci elden ciddiye almak zor iştir. Konfüçyüs Dik Ai tarafından Lu'ya geri dönmeye çağrıldı dedi titreyen genç adam. Yüzü kışın gökteki bulutlar kadar çok grileşmişti. Işık tükeniyordu. Emin misin dedi Dük genç adama bakmaya tenezzül ederek. Evet Sayın Dük, Lu'dan henüz geldim. Orada kalıp Konfüçyüs'le buluşmak istedim. Ama eve dönmeye mecburdum. Üzgünüm diye fısıldadı Usta Lee. Kin ve nefret onun yaşlı yüzünün neredeyse genç gözükmesini sağladı. Ben de usta dedi genç adam oldukça açık sözlüydü. Yapmadığı bütün şeyler nedeniyle Konfüçyüs'ü takdir ediyorum. Evet yapmadığı şeylerle dikkat çeker dedi Dük. Oldukça ciddi görünüyordu. Gülmemek için de kendimi zor tuttum. Usta Lee'nin gözleri gözlerimi yakaladı ve sinsice güldü. Söyle bize, yapmadığı şeylerden en çok hangisini takdir ediyorsun? Saygı duyduğum yapmadığı 4 şey var. Hiçbir şeyi peşinen doğru kabul etmiyor. Hiçbir zaman kendinden emin yahut aksi ya da ben merkezci değildir. Usta Lee genç adamın meydan okumasına cevap verdi. Her ne kadar Konfüçyüs çok az şeyi peşinen kabul etse de bütün alemde kendinden en çok emin, en aksi ve en bencil insandır. Onunla bir defa karşılaştım. Onu bize şu ya da bu ayinin uygun şekilde icrası konusunda söylem vermeye başlayıncaya kadar saygıdeğer buluyordum. Onu dinlerken kendi kendime böyle bir kibir ve azamet havasına sahip bu adamla aynı çatı altında kimin yaşayabileceğini düşündüm. Onun huzurunda en berrak beyaz bile bulanık görünür. Öte yandan en yeterli güç bile yetersiz hale gelir. Bu son satırlar kuzey rüzgarının eşliğinde güzel bir ifadeyle şiir halinde söylendi. Talebelerin hepsi alkışladı. Titreyen genç alkışlamadı. Sonra gün ışığı gökü terk etti ve gece oldu. Kış kendini hissettirdi. Dairelerimize geri dönerken Dük sevgiyle Konfüçyüs'ten söz etti. "Tabii ben hiçbir zaman öğrencisi olamadım," dedi. Derecem bunu imkansız kılıyordu. Fakat Lu'ya ne zaman gitsem onu dinlerdim. Onu Wei'de de gördüm. Ve onu görüp görmediğimi düşünmeye başlardım. Dük sonu gelmez şekilde konuşmayı sürdürürken benim kafamda tek bir düşünce vardı. Lu'ya gidip Fan Chi'yi bulmak. Eğer hala hayattaysa beni özgürlüğüme kavuşturabilirdi. Sonraki birkaç gün Dük'ün ateşlediği Konfüçyüs ilgisine tutuldum. O gerçekten de dört denizdeki en bilge adam. Aslında belki de tanrısal bir bilge. Aynı zamanda yakın dostum. Usta Lee de mükemmel tabii ki. Ama senin de dikkatini çekmiş olabileceği gibi gerçekten bu dünyaya ait değil. Zira o çoktan yolun bir parçası olmuş durumda. Öte yandan Konfüçyüs hepimizin yol rehberi. Bu son ifade Dük'ün çok hoşuna gitmiş olacak ki benden sonra tekrar etti. Ben heyecanla karşılık verdim. Bir bilgenin dizlerinin dibinde oturmak için neler verirdim. İç çektim. Fakat Lu çok ama çok uzak. Aslında o kadar da uzak değil. Nehir boyunca doğuya doğru 10 gün kadar gitmek gerekiyor. Aslında oldukça kolay bir yolculuk. Fakat sen ve ben güneye gideceğiz. Büyük ovayı geçerek Yangtze nehrine varacak ve oradan da Kveçi limanına ve sonra altın ülkesine geçeceğiz. Fakat her gün sulayıp beslediğim bir tohum ekmiştim. Dük'ün aklını çelmeyi başarmıştım. Zaten diyerek düşünceye daldı. Lu'nun da birçok limanı var. Gerçi Kveçi'ye göre ikinci derece sayılırlar ama hala faaliyetteler. Öyle görünüyordu ki oradan Champa'ya giden bir gemi bulunabilirdi. Lu'dan ayrılmak deniz yolculuğunu uzatacaksa da kara yolculuğu kısalacaktı. Dük Büyük Ova'yı ejderha kemiği konvoyuyla geçmeye hevesli olmadığını itiraf etti. Büyük Ova hırsızlarla doludur. Ayrıca Lu'da büyük bir ejderha kemiği pazarı olduğunu da kabul etmek zorunda kaldı. Dük her geçen gün Lu'nun düşüncesiyle biraz daha fazla ilgilenir oldu. Kamba ile Dük Ayn'in amcasıyım. O çok yakışıklı bir genç. 11 yıldır da tahtta. Üvey kardeşim olan babası müziğe aşırı düşkündü. Amcası olan üvey kardeşim ise öyle değildi. Amca bildiğim kadarıyla baronlar tarafından kovuluncaya kadar Dük olarak kaldı. Fakat tabii sen bilmiyorsun. Nasıl bilebilirdin ki? İstenmeyen yeni doğmuş bebeklerin ölüme terk edildiği tepeden çok uzak olmayan bir dut ağacı korusunda yürüyorduk. Ağır ağır dolaşırken ölmekte olan bebeklerin kediye benzer sesleri güneye gitmek üzere olan kuşların bağırtılarıyla karışıyordu. Kataylar sakat doğan erkek bebekleri ve kızların çoğunu doğar doğmaz öldürürler. Böylece çok fazla büyüme işareti göstermeyen bir nüfusu dengede tutarlar. Böylesine büyük, zengin ve boş bir ülkede bebekleri ölüme terk etme adetinin neden bu kadar kararlı bir şekilde uygulandığını asla anlayamadım. Bu uygulama doğal olarak evrensel ve zaruridir. Hiçbir toplum doğurgan birçok kadın üyeyi barındırmak istemez. Özellikle kalabalık bir nüfusu besleyemeyecek kadar verimsiz toprakları olan Yunan devletleri için bu daha çok geçerlidir. Yine de er ya da geç bütün Yunan şehirleri aşırı kalabalıklaşır. Bu gerçekleştiği zaman çok sayıda insan yeni koloniler oluşturmak üzere Sicilya, İtalya ya da Afrika'ya gemilerin kendini götürdüğü yerlere gönderilir. Sonuç olarak Yunan kolonileri şimdi Karadeniz'den Herakles adına dikilmiş sütunlara kadar uzanmıştır. Bunun tek nedeni ise Atika'nın ve Ege adalarının birçoğunun verimsiz topraklarıdır. Yunanlar sadece istenmeyen kadınların değil, sakat erkeklerin de öldürüldüğü savaş ve spor becerileriyle övünürler. Güzeli saymazsak sadece güçlü olanın hayatta kalma hakkı vardır ya, da onlar böyle söylerler. Demokrit, Atinalıların son yıllarda gevşekleştiğini düşünüyor. Bu şehrin erkek nüfusunun çoğunun çirkin olduğunu ve ayrıca şekil bozukluğuna neden olan hastalıklara, özellikle de deri hastalıklarına çok sık yakalandıklarını söylüyor. Bilemiyorum. Ne de olsa körüm. Fançiye, Katayların bu tatlı boş dünyalarında neden çok fazla insan varmış gibi davrandığını sorduğumda, diktatör Huan'ın kullandığı ifadeyi kullandı. Biz as ve nesneler çok iken evrensel mutluluk vardı. Şimdi nesneler az ve insanlar çok. Ben bunun dini bir nedenin de olduğunu sanmıyorum. Ne yazık ki bunun nedenini hiç bulamadım. Katayılar size bir şey söylememeyi kafaya koymuşsa can sıkıcı ölçüde ketum hale gelirler. Dük 30 yıl kadar önce Lu'dan kovulan üvey kardeşi Dük Chu ile ilgili anılarını hatırladı. Huysuz biriydi. Benden çok yaşlıydı. Babamın gözdesi olmasa da onun varisiydi. Herkes, hatta babadan oğula bakan olanlar bile bunu kabul ediyordu. Chu bana her zaman saygı duydu. Aslında ve bunun hatırlanması çok önemli. Kendi kendine benim ona olan üstünlüğümü kabul ediyordu. Çünkü annem vasıtasıyla gelen Şeyh Düklüğü ünvanım Orta Krallık'taki en eski ünvandır. O zaman bile efendimin kendisine bir hanedan değil bir ülke icat ettiğini biliyordum. Aslında eski Lu Dükü'nün ya üçüncü karısının ya da ilk cariyesinin oğluydu. Hiç kimse hangisi olduğunu kesin olarak bilmiyor. Fakat herkes var olmayan kutsal bir yerin kerameti kendinden menkul dükü olmayı tercih etmese de markiliğin ona yakışabileceğini kabul ediyordu. Tuhaf efendim, 10.000 kadar küçük beyaz kemiğin arasında yatan yarım düzine mavi gri bebeğin bulunduğu tepeye dikkatle baktı. Fırtınalı havada tembel tembel uçan akbabalar daireler çiziyordu. Bagdad'daki ölüleri ve ölmek üzere terk edilenleri düşündüm ve kendi kendime ölmek üzere olanlar için bir dua okudum. Küçük şeyler büyük felaketleri doğurabilir diyerek sözümü kesiverdi Dük. Şaşkın şaşkın baktı. Orta krallıkta neyin bir özdeyiş ve neyin saçmalık olduğunu kimse bilemez. Yabancı bir kulağa her ikisi de tehlikeli biçimde aynı gelebilir. Evet diye devam etti Dük. Kemerindeki yeşim taşı altın ve fil dişi süsleri düzelterek bir horoz dövüşü Lu'nun tarihini değiştirdi. Bir horoz dövüşü. Gök bize gülüp duruyor. Chi ailesinden bir baronun korkunç bir dövüşçü kuşu vardı. Dük ailesinin bir akrabasında da bir başkası. Sonuç olarak horozlarını dövüştürmeye karar vermişler. Müsabaka başkentin yüksek güney kapısının dışında düzenlendi. Ne trajik bir gündü o. Biliyorum. Oradaydım. Tabii ki çok küçüktüm. Henüz çocuktum. Daha sonra Dük'ün o çok meşhur horoz dövüşüne katılmadığını öğrendim. Fakat o olaya şahit olduğundan o kadar sık bahsediyordu ki eminim ki kendi hikayesine inanır olmuştu. Sebepsiz yalanlar söyleyen insanlara alışmam yıllarımı aldı. Persler yalan söylemeleri yasak olduğundan genel olarak yalan söylemezler. Bizler ırk olarak doğruyu söylememekten korkarız. Bu bilge tanrıya dayanan bir şeydir. Yunanlar bu tür bir duygudan yoksundurlar. Onlar çok parlak yalanlar söylerler. Katayliler de rahatça yalan söylerler. Çoğu harem ağası ve şeyh dükü zevk için yalan söyler. Fakat dükü haksızlık ediyorum. Gerçek ve düş onun zihninde birbirine o kadar karışmıştı ki artık onları ayırt edemediğinden eminim. O Pisagor'un da söyleyeceği gibi her zaman öyle olanla dar ya da dik açı halinde bulunan uydurma bir dünyada yaşıyordu. Çiğ baronu dövüşçü horozun tırnaklarını ince fakat yavaş etkili bir zehir sürdü. Kısa bir dövüşten sonra Dük'ün horozu düşüp öldü. O güneşli günde yüksek güney kapısında epey bir moral bozukluğu olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Şehrin yarısı oradaydı. Dük Çağ da öyle. Çiğ ailesi durumdan memnundu. Dük ailesi ise hiç de memnun sayılmazdı. Baron para keselerini toplarken her türlü kavga oldu. Kötü baron geceyi geçirmek için daha sonra Çiğ sarayına çekildi. Ertesi sabah sarayın dışında bir kalabalık birikmişti. Gece boyunca zehir araştırılmıştı. Dük de öfkeden çılgına dönmüş halde özel muhafızlarıyla gelmişti. Baronun tutuklanmasını emretti. Fakat o bir hizmetçi kılığında saraydan kaçmış ve kuzeydeki Key yoluna vurmuştu kendini. Dük Çağ onu izledi. Sonra 40. ayrımın sonu sayfa 567.